Ayrım 20. Sayfa 259. İzzet Efendi'yi dinlerken tüylerim diken diken olmuştu. Bu bir vahşetti ama o benim gibi düşünmüyor olacak ki gülümseyerek Menan'a açıkladı. Sandığın gibi adam Allah'a oğlunun canını al demiyor. Hatta önce benimkini al diye rica ediyor. Ama Allah takdirini oğlunun canını alarak kullanıyor. Artık bu kadarına dayanamadım. Adam da bundan mutluluk mu duyuyor diye çıkıştım. Bir baba tek günahı kendisini aramak olan oğlunun ölümünü nasıl isteyebilir? Hiç sinirlenmedi İzzet Efendi. Perdenin öteki tarafından bakıyorsun kızım. Oradan bakınca bu misal vicdansızlık gibi görünür. Ama perdenin bu tarafına geçecek olursan bu gizli hikmet içeren derin bir hikayedir. Yaşlı adamın sakinliği beni iyice sinirlendirdi. Hikmet mi? Diye sordum sesimi yükselterek. Kusura bakmayın ama burada gizli hikmet filan yok. Açıkça bir cinayet var. Temposu giderek yükselen konuşmamızı kaygıyla dinleyen Menan, ama Miss Karen diye araya girecek oldu. İzzet Efendi sağ elini usulca kaldırarak susturdu onu. Dur evladım, izin ver kimya kızımız düşündüklerini söylesin. Başka türlü birbirimizi nasıl anlarız? Evet, kimya da olmuştuk işte. Delikanlının varlığı neden engel oluyormuş adamın aşkını anlayamadım. Sinirden sesimi kontrol edemiyordum. Hem benim bildiğim Tanrı kıskanç değildir. Masumları yok etmez, gözetir. İzzet Efendi kendinden emin bir gülümsemeyle dinliyordu beni. Sakin ol kızım dedi tatlı bir sesle. Aklını öfkenin hükmünden kurtar. Öfke aklın gözlerini kör eder. Gönlünü yılanların çöreklendiği taşlı bir tarlaya çevirir. Sustu. Anlamak istercesine bir süre sessizce beni süzdükten sonra sordu. Neden bu kadar sinirlendin? Babamın bizi terk edip gittiğini biliyor muydu bu adam? Onu mu ima ediyordu şimdi? Baban seni bırakıp gittiği için mi bu kadar sinirlendin demek istiyordu? Amacı köşeye sıkıştırmak mıydı beni? Hayır, öyle bir niyeti yoktu. Yüzünden okunuyordu bu. İçtendi. Sinirlenmedim diye ilk akla geleni söyledim. Sinirlenmedim ama sizce bir babanın kendi çocuğunun ölmesini istemesi doğru mu? Değil. Sanki bu suçu kendisi işlemiş gibi utançla kaplanmıştı yüzü. Öz oğlunu değil, herhangi bir canlının ölümünü istemek de doğru değil. Herkes kendi ömrünü tamamlamalıdır. Ama bu hikaye hayatımızın nasıl biteceğiyle değil, nasıl yaşanacağıyla ilgili. Ne demek istiyordu şimdi bu adam? Gözlerimde çoğalan soru işaretlerini görünce daha bir hevesli açıklamayı sürdürdü. Hazreti Muhammed bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştu. Ölmeden önce ölünüz. Yüzümdeki değişimden bu deyimi duyduğumu anladı. Belki bu hadisi sen de duymuşsundur. Poyraz söylemiş olabilir çünkü çok sık dile getirirdi bu mübarek sözleri. Ölmeden önce ölünüz. Bu sözler Allah'ın gerçek sevgilileri nasıl olmalıdır onu anlatır. Manası şudur. Bu görünür dünyaya dair ne varsa hepsinden vazgeçin. Ama sadece maldan, mülkten, sevdiklerinizden, sevinçten ve mutluluktan değil, aynı zamanda acıdan, kederden, yastan ve üzüntüden de vazgeçin. Şu hikaye bu durumu çok güzel dile getirir. Bir gün Allah'ın saklı dostlarından biri çadırında bir misafiriyle sohbet ediyormuş. İçeri bir hizmetkar girmiş. İki eliyle dizlerine vurarak, ''Felaket ya Seyit!'' diye feryat etmiş. ''40 deveniz sele gitti.'' Seyid'in yüzünde tek bir kıl oynamamış, sadece dönmüş, kalbine bakmış. Sonra sağ elini göğsüne koyarak, hamdolsun diye mırıldanmış. Yeniden konuğuna dönmüş, hiçbir şey olmamış gibi hoş sohbetine devam etmiş. Güneş biraz daha yükselmiş, çadıra güle oynaya başka bir hizmetkar girmiş. Müjdeler olsun ya Seyit diye sevinçle haykırmış. 40 dişi keçiniz, 40 dişi oğlak doğurdu. Seyid'in yüzünde yine tek kıl oynamamış, yine dönmüş kalbine bakmış, yine sağ elini göğsüne koymuş, hamdolsun demiş. Konuğu çok şaşırmış bu davranışa. Ya Seyid demiş merakla. Az evvel bir felaket haberi aldın ama üzülmedin, hamdolsun deyip geçtin. Ardından bir müjde geldi ama sevinmedin, yine hamdolsun dedin. Bana davranışını açıklar mısın? Bir yaz sabahı gibi aydınlanmış Seyid'in yüzü. Kötü haber geldiğinde Kaygılandım, hemen gönlüme baktım. Bir üzüntü, bir kararma var mı diye. Yoktum, yoktu, şükrettim. Hamdolsun dedim. İyi haber gelince yine kaygılandım. Yine hemen gönlüme baktım. Bir şişkinlik, bir taşkınlık var mı diye. Yoktu. Şükrettim, yine hamdolsun dedim. Deve, keçi, mal, mülk gelir gider sevgili konuğum. Ama gönlün bir kez karardı mı ya da kabardı mı onu eski haline zor getirirsin. Seyyid'in bu sözleri ölmeden önce ölünüz hadisini çok iyi açıklar. Çünkü bu dünya geçicidir. Gerçek yaşam perdenin öteki tarafındadır. Perde dediysem öyle kalın bir şey değil. Bir soğan zarından daha ince, bir kelebek kanadından daha hafif, bir örümcek ağından daha zayıf, şeffaf bir duvar. Ama gözleri dünyanın geçici renkleriyle kör olanlar ne o sır perdesini ne de arkasındaki mutlak hakikati görebilirler. Sözleri etkileyiciydi. Anlattığı hikaye de ilginçti. Ama bunların hiçbiri bir babanın oğlunun ölümünü istemesini haklı kılmıyordu. Sır perdesini görenler dedim alaycı bir tavırla. O delikanlı gibi hakikati göremeyen zavallılara karşı biraz merhametli davransalar daha iyi olacak. Perdenin bu tarafında insanları mutsuz edecek yeterince kötülük var zaten. Sessizce gülmeye başladı İzzet Efendi. Vicdanlısın dedi neşeyle. Başkaları için üzülüyorsun. Bu iyi bir huy. Bu Allah'ın niteliklerinden biri. Ama aynı zamanda çok da inatçısın. Baban da öyleydi. Lakin senden farklı olarak Poyraz kolay kolay öfkelenmezdi. Nefsine hakim olmasını hepimizden iyi bilirdi. Babamın hiçbir zaman çatılmayan kaşlarını, sevecen bakışlarını hatırladım. Boğazıma doğru bir şeylerin yükseldiğini hissettim. Gözlerim nemlenmeye başlamıştı. Babamı çok iyi hatırlamıyorum diye bastırdım ruhumu ele geçirmeye çalışan üzüntüyü. Bizi bırakıp gittiğinde çok küçüktüm. Bunun neden itiraf ettiğimi bilmiyorum. Belki anlattığı hikayedeki delikanlıyla benzerliğimi vurgulamak için, belki babamdan bahsederken bana karşı daha dikkatli olmasını istediğim için. Ama hiç etkilenmedi sözlerimden. Menan bile sinirlenmemin nedenini anlamış, masanın üzerine yayılmış ellerini önüne çekerek toparlamak gereği duyarken, yaşlı adam bir çocuk gibi safça gülümsemeyi sürdürdü. Ben de çok küçüktüm onunla tanıştığımızda, dedi düzgün takma dişlerini göstererek. İlk o karşılamıştı beni bu dergahın merdivenlerinde. Kafam karışmıştı. İzzet Efendi 70'inde gösteriyordu. Babam ise şimdi ancak 60'larında olmalıydı. Ne düşündüğümü anlamış gibi hemen açıkladı. Poyraz yaş olarak küçüktü benden. Ben ise baş olarak küçüktüm ondan. Onun ufku daha genişti, gönlü daha büyüktü. Eliyle arkamızdaki dergahı gösterdi. Buranın bir parçası gibiydi baba. Şu serviler, şu aşı boyalı balkon, kırmızı güller, şu taştan havuz gibi. Emin olamadı, bakışlarını yüzüme dikti. Babanın buraya nasıl geldiğini biliyorsun değil mi? Geçen gece annemden duyduklarımı söyledim. Bir sepetin içinde bırakılmış. Bir sepetin içinde bırakıldı diye onayladı. Tıpkı Nil nehrine bırakılan Hazreti Musa gibi. Kimin bıraktığı belli olmadı değil mi? Yani sonradan ailesi ortaya çıkmadı. Gizemli bir ışık belirdi gözlerinde. Rüzgar diye fısıldadı. Babanı buraya rüzgar bıraktı. Nasıl ki nehir Musa'yı Firavun'un sarayına götürdüyse rüzgar da Poyraz'ı dergaha getirdi. O kadar derin bir sevgi, o kadar büyük bir saygıyla bahsediyordu ki babamdan, birazdan onu peygamber ilan ederse şaşırmayacaktım. Yapmayın İzzet Bey dedim kibarca karşı çıkarak. Babamın bir ailesi vardı elbette. Birden ciddileşti, sahiliyle arkamızdaki binayı gösterdi. Babanın ailesi bu dergah kızım, babanın kardeşi benim. O burada doğdu, burada büyüdü, burada yaşadı. Manidar bir ifadeyle ekledim ve burayı terk etti. Gözlerindeki ışık kayboldu. Onu etkilemeye başladığım için sevinerek sürdürdüm sözlerini. Üstelik bir İngiliz kızı için, maddi dünyaya ait bir aşk için. Başını sallayarak tekrarladı. Evet, bu madde alemine ait bir aşk için. Gözleri güllere dalıp gitmişti. Düşüncesi o kadar yoğundu ki ne Menan ne de ben cesaret edip sessizliği bozamıyorduk. Sonunda başını kaldırdı. Sağ tarafa bakarak, "Şu ağacın altında durmuştuk," diyerek söze başladı. Tıpkı böyle bir bahar akşamıydı. Poyraz o gün Hikmet Efendi ile konuşmuş, annenle evlenmek için şeyhinden destur istemişti. Annenin ikinci gelişiydi Konya'ya. İlkinden tam 3 ay sonra. İlk geldiğinde aşık olmuşlardı birbirlerine. Poyraz semada ak tenure içinde hak için savrulurken rüzgarı annenin gönlünü de sürüklemişti peşinden. 3 ay sonra Konya'ya yeniden geldiğinde annen Poyraz'ı da alıp gitmek istiyordu. Haklıydı, Poyraz'ı seviyordu. Haklıydı, Poyraz da onu seviyordu. Gel gelelim, Poyraz'ın yolu başkaydı, anneninki başka. Poyraz'ın edebi, erkanı, meşrebi başkaydı, anneninki başka. Ama geçici gerçek şuydu ki birbirlerine aşık olmuşlardı. İhtiyar'ın annem ve babamın aşkları hakkında geçiciydi diye yorumda bulunması canımı sıktı. Anlatacaklarını çok merak etmeme rağmen, "Geçici olduğunu nereden biliyorsunuz?" diye sözünü kestim. "Babamı bilmiyorum ama annem hala aşık ona." Yaşlı başını anlayışla öne doğru salladı. "Onunki sadece hasret. İnsana duyulan aşk ölümlüdür. Tıpkı beden gibi. Ölümsüz bir aşk için ölümsüz bir varlığı sevmek gerek. Hiçbir zaman senin olmayacak, hiçbir zaman anlayamayacağın, hiçbir zaman doyamayacağın, hiçbir zaman kavuşamayacağın, hiçbir zaman terk edemeyeceğin bir varlığı." Dinin bu şekilde açıklanmasını hiç duymamıştım. Yine de yaşlı adamla tartışabilirdim ama işittiği sözlerden sarhoş olan Menan, "Yani yüce yaradana duyduğumuz aşk değil mi?" diye coşkuyla söylendi. "Yani Allah aşkı." "Allah aşkı," diye coşkusuz bir sesle onayladıktan sonra bana döndü yaşlı adam. "Baban Allah aşkı ile kul aşkını birbirine karıştırmıştı. Belki de bu yüzden Hikmet Efendi'nin huzuruna vardı. Şeyhinden destur istedi. Belki de benim kalbimle gönlüm birbirine karıştı. Kalbimin isteğini gönlümün isteği sanıyorum. Beni düzelt pirim," demek istiyordu. Ama söylediğim gibi herkes kendi yolculuğunu kendisi tamamlamalıdır. Hikmet Efendi Poyraz'ın bir süre kendi mecrasında akması gerektiğine inandı. Londra'ya gitmesi için ona izin verdi. İzzet Efendi şeyhin bu kararını onaylamıyor gibiydi. "Şeyhin yanlış yaptığını mı düşünüyorsunuz?" "Nasıl?" diyerek dalgınlığından sıyrıldı. "Yanlış mı?" "Yok, haşa, bu konuda karar vermek bana düşmez. Mürşit ile müridinin arasına kimse giremez. Mevlana Hazretleri, mürşit, müridi hakka götüren kapıdır," diyor. Elbette Hikmet Efendi'nin bildiği bir şey vardı. Zaten Hikmet Efendi'den çok baban emin değildi aldığı karardan. "Nereden biliyorsunuz?" diye atıldım. "Emin olmasa yabancı bir kadının peşinden hiç bilmediği bir ülkeye gider mi?" "Gider güzel kızım, gider," dedi gözlerini uysalca kırparak. "Çünkü insana duyulan aşk da Allah'a duyulan aşkın bir suretidir. O aşkın sureti bile o kadar güçlüdür ki kişinin aklını başından alır. Babana da öyle olmuştu işte. Yok, benim tefsirim değil bu. Bizzat Poyraz anlattı, şu çınarın dibinde." "Aklım karışık," dedi pişmanlık içinde. "Kalbim karışık, gönlüm karışık. Ben ne yapıyorum İzzet? Nefsim için dergahımı, şeyhimi terk ediyorum. Ben ne yapıyorum? Bir insanın aşkı için ilahi aşktan vazgeçiyorum." O kadar üzgündü ki inanmadığım sözleri söyledim ona. "Böyle düşünme," dedim. "Aslında tam da böyle düşünmesini istediğim halde. Sen merdivenin ilk basamaklarındasın. Allah'ın aşkına ulaşmak için insanın aşkını öğreniyorsun. Külli aşka ulaşmak için cüz'i olanı yaşıyorsun. Yaşamadan aşkı nasıl bileceksin?" Sevgiyle baktı bana. "Bunları düşünmedim mi sanıyorsun? Bunları kendime sormadım mı? Ama şimdi 2 gün sonra Londra'ya uçacakken sorular tersine dönüyor aklımda. Ama öte yandan Susan'ı gerçekten seviyorum. Bazen tıpkı senin söylediğin gibi düşünüyorum. Belki de Allah beni külli aşka hazırlıyor," diyorum. "Her ne kadar Mevlana Hazretleri içindeki damlayı yok et ki deniz olasın dese de, deniz de damlalardan oluşmuyor mu diye düşünüyorum. Tanrısal olana insandan ulaşamaz mıyız diye soruyorum. Sonra bütün akıl yürütmelerimin bir tür çaresizlik olduğunu anlıyorum. Hakikat aşkının özlemiyle yanarken kalbindeki küçük sevdaya yenilen bir dervişçiğin çaresizliği. Sözleri içime dokunmuştu. Gönlünü karartma dedim omuzlarından yakalayarak. Yolculuk sürüyor. Arayışın bitmedi ki çaren de bitsin. Yol çaredir. Yol aktığı sürece çare tükenmez. Buruk gülümsedi. Sen gerçek bir dostsun. Ama sözlerin gerçeği anlatmıyor. Her yol çare değildir. Bizi hakikate götüren yol çaredir. Londra'nın beni hakikate götüreceği şüpheli. Ama bu yola girmekten kendimi alamayacağımı da çok iyi biliyorum. Savaşların en büyüğü kendi nefsimizle olandır buyurmuştu Hazreti Muhammed. Söylemek zoruma gidiyor ama galiba o mücadelenin ilk muharebesini kaybettim ben. Ama savaş hala sürüyor diye moral vermeye çalıştım Poyraz'a. Mücadele hiç bitmez. Yüzü ışımaya başlamıştı. İşte bu doğru dedi umutla. İlk muharebeyi kaybetsem de savaş hala sürüyor. İki gün sonra da annenle birlikte Londra'ya gitti. İzzet Efendi'nin sesi boğuklaşmış, gözleri yaşarmıştı. O günden sonra da bir daha görmedim babanı. Sözleri sona erince, görmediğiniz süre içinde savaşını sürdürdü babam, dedim sitemkar bir ifadeyle. Hiç ara vermedi savaşına ve Konya'da kaybettiği savaşın intikamını 22 yıl önce Londra'da aldı. 12 yaşındaki kızını ve karısını hiçbir açıklama yapmadan öylece bırakıp Pakistanlı bir şeyhle hakikat yolculuğuna çıkarak. İzzet Efendi'nin tarçın rengi gözlerindeki ışık solar gibi oldu. Masaya oturduğumuzdan beri yüzünde ilk kez bozguna benzer bir ifade belirmişti. Senin için kötü olmuş dedi özgün bir sesle. İşte bu sebepten dervişe yalnızlık gerek buyurulmuştur. Dervişin dermanı kendi derdinin içindedir. Ama bu derdi tek başına çekmelidir. Yoksa yakınları da ortak olur bu derdi çekmeye. Ki dert onlar için derman değil, illettir. Yalnızlığı seçmediği için babamı mı suçluyordu? Yoksa biz yakınlarını mı aşağılıyordu anlayamadım. Ama her iki olasılık da fena halde kızdırdı beni. Tam yanıt veriyordum ki cep telefonum çalmaya başladı. Telefona baktım. Ekranda tanımadığım bir numara vardı. Açtım. Alo? Alo Miss Karen? Dedi bir kadın sesi. Ben Komiser Zeynep. Heyecanlandım. Beni aradığına göre önemli bir gelişme vardı. İzzet Efendi ile Mena'nın yanında konuşmak doğru olmazdı. Merhaba dedim telefona. Bir saniye bekler misiniz? İzzet Efendi'ye çevirdim bakışlarımı. Özür dilerim. Telefonla konuşmam gerekiyor. Tabii kızım dedi nazik bir tavırla. İskemleden kalktım. Güllerin öteki tarafına geçerken evet Zeynep Hanım dedim merakla. Sizi dinliyorum. Görüşmemiz gerekiyor. Rica etsem emniyete kadar gelebilir misiniz? Hemen mi? Duraksadı. Ne yazık ki hemen. Bazı gelişmeler oldu. Sizin bilgilerinize ihtiyacımız var. Anlamak için sordum. Hangi konuda? Şu Serhat Gökgöz hakkında. Hayrola, yoksa bir şey mi buldunuz? Sorum hoşuna gitmemişti. Sıkıntılı bir sesle söylendi. Buraya gelirseniz daha rahat konuşuruz. Galiba Serhat'la ilgili bazı bilgilere ulaşmışlardı. Tamam dedim sevinçle. Hemen geliyorum. Telefonu kapatıp yeniden masaya dönünce kusura bakmayın diye açıkladım. Önemli bir telefon aldım. Benim gitmem gerekiyor. Gözlerini merakla bana dikmiş Menan'a döndüm. İsterseniz siz kalabilirsiniz. İzzet Bey'i yalnız bırakmayalım. Şimdi ne desin Menan? Bir yandan gelen telefonu merak ediyor, öte yandan İzzet Efendi'nin sohbetini kaçırmak istemiyordu. Sonunda merakı ağır bastı. Yok dedi oyun dışına düşmek istemeyen bir çocuğun gizli tutkusuyla. En iyisi ben de sizinle geleyim. İzzet amca yabancı değil, bağışlar beni. Duraksadı. Dilinin altında bir şey var da söyleyemiyor gibiydi. Sonra cesaretle bakışlarını bana çevirdi. Ama gitmeden şu yüzük meselesini soraydık İzzet amcaya. O yüzüğün neden kanadığını en az Menan kadar ben de merak etmeme rağmen şimdi bu konuyu konuşmanın ne yeri ne de sırasıydı. Ama ağzımı açmama bile fırsat vermeden atıldı yaşlı adam. Ne yüzüğü? Yüzümdeki memnuniyetsiz ifadeyi gören Menan işi şansa bırakmadı. Taşı kanayan bir yüzük, diye açıkladı aceleyle. Şems Hazretlerinin türbesinin önünde yaşlı bir adam verdim iskarına. İzzet Efendi heyecanlanır gibi olmuştu. Şems Hazretlerinin türbesinin önünde mi? Artık konuşmasam ayıp olacaktı. Belki bir meczuptu, diye geçirmeye çalıştım. Ya da bir dilenci. Yüzüğün kanadığından da emin değiliz. Belki de ucuz bir yüzüktü. Sözlerim yaşlı adamı hiç etkilememişti. Yanında mı bu yüzük? Çantamdaydı. Türbede taşı kanadıktan sonra naylon bir poşetin içine koymuştum. Yüzüğü çıkarıp İzzet Efendi'ye uzattım. Gümüş yüzüğü aldı, gözlerine yaklaştırdı. Güzelmiş, diye mırıldandı. Ama böyle göremiyorum. Dur, gözlüklerimi takayım. Ceketinin cebinden gösterişsiz, metal çerçeveli bir gözlük çıkardı, burnunun ucuna yerleştirdi. Yeniden baktı yüzüğe. İnce bir işçiliği var. Taşını inceledi. Topaz mı? Yok, lal olmalı. Değil, akik, akik taşı bu. Başını yüzükten kaldırıp bana baktı. Nasıl biriydi sana bu yüzüğü veren kişi? Tanımadığım biri, siyah saçlı, siyah sakallı, siyahlar giymiş bir adam. Eksik bilgi verdiğimi düşünen Menan heyecanla ekledi. Sır gibi, göründüğü anda kayboldu. İzzet Efendi bir sonuca ulaşmış gibi başını salladı. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin Makalat adlı bir kitabı vardır. O kitapta taşı kanayan bir yüzükten bahseder. Menan ile İzzet Efendi'nin heyecanı bana geçmişti. Merakla sordum. Nasıl bahsediyor yüzükten? Üzüntüyle boyun eğdi. Tam hatırlayamıyorum kızım. Yaşlılık işte. Ama makalatta Şems Hazretlerinin kanayan bir yüzükten bahsettiğinden eminim. Her zamanki iyimserliğiyle atıldı Menan. Kitabı buluruz miskarın. Çarşıda sahaf arkadaşlar var. Onlar bize yardımcı olurlar. Bu iyiydi işte. Belki şu makalat adlı kitabı kanayan yüzüğün sırrını öğrenmek için kullanabilirdik. Akşam ben de bakarım kütüphaneme, diye hevesle söylendi İzzet Efendi. Kitabın bir nüshası da bende olmalı. Çok merak ettim şimdi. Bir daha okuyayım bakayım şu kanayan yüzük hikayesini. Teşekkür ederiz, diyerek yaşlı adama elimi uzattım. Güzel bir sohbetti. Ayağa kalkan İzzet Efendi, asıl ben teşekkür ederim kızım, diyerek sağ elimi iki avucunun arasına aldı. Seni gördüğüm için çok mutlu oldum. Bana Poyraz'ın kokusunu getirdin. Allah senden razı olsun. Elimi hala bırakmamıştı. Ama böyle kuru kuruya gidilmez, dedi yalancıktan kaşlarını çatarak. Büyükler küçüklere hediye verir ayrılırken. Bir eşya verecek sandım ama İzzet Efendi etkili sesiyle bir şiir armağan etti bana. Sana dilsiz dudaksız sözler söyleyeceğim. Bütün kulaklardan gizli sırlardan bahsedeceğim. Bu sözleri sana herkesin içinde söyleyeceğim. Ama senden başka kimse duymayacak. Kimse anlamayacak. Şiir bitince oyunbaz bir ifade belirdi gözlerinde. Mevlana Hazretlerinin şiiri, diye açıkladı. Bakalım bu büyük insanın sözlerini sen duyacak mısın? 31. Bir soruşturmaya başlamak için şüphe etmek yeterlidir. Zeynep komiserin odasına yaklaştığımızda Ragıp başkomiserle burun buruna geldik. Yanında kendisi gibi iri yarı iki sivil polis de dikildi karşımıza. Geldiniz mi miskarın? Zeynep içeride sizi bekliyor. Sesi sabahki yorgunluğundan sıyrılmış gibiydi ama uyumaktan göz kapakları şişmiş, küçük gözleri iyice ufalmıştı. Bir sırrı paylaşır gibi sesini kısarak sürdürdü sözlerini. Bildiğiniz ne varsa anlatın ona. Galiba işi çözüyoruz. Ne demek istemişti şimdi bu adam? Sormaya yeltendim ama ne mümkün. Ragıp bunları söyledikten sonra iki polisi de peşine takarak hızla uzaklaşmıştı yanımızdan. Zeynep komiser anlatır umuduyla içeri girdik. Yine masasının başında bulduk onu. Ceketini çıkarmıştı. Lila gömleğinin sol koltuk altında silahının boş kılıfı görünüyordu. Omzuna dökülen kumral saçlarını at kuyruğu yaparak başının arkasına toplamıştı. Sabahki gibi gülümseyerek karşıladı bizi ama yüzünde giderek etkisini artıran bir yorgunluk vardı. Nazik bir tavırla ellerimizi sıkarak, ''Sizi böyle apar topar çağırdığımız için kusura bakmayın. dedikten sonra lafı fazla dolandırmadan sordu. Şu Serhat Gökgöz hakkında ne biliyorsunuz? İkonyon Turizm'de çalıştığını söylemiştiniz değil mi? Tahmin ettiğim gibi önemli bir bulguya ulaşmış olmalılardı. Evet, İkonyon Turizm'de çalışıyor. Yakut Otel yanmadan önce güvenlik şefiymiş. Serhat adını duyan Menan da heyecanlanmıştı. Aslında şirketin her işine koşturur diye hemen katıldı konuşmaya. Şoförlük yapar, inşaatların başında durur, ne iş olsa yapar yani. Şirketin sahibi Ziya Bey çok güvenir ona. Zeynep gözlerini hevesle iş arkadaşıma çevirdi. Serhat için karanlık biri demiştiniz. Sabahki sözlerini hatırlatıyordu Menan'a. Neden öyle söylediniz? Bildiğiniz bir şey mi var? Oturduğu koltukta sinirli sinirli ayaklarını kıpırdatan meslektaşım, "Çünkü öyle," diye hırsla söylendi ama arkasını getiremedi. "Çünkü bu Serhat itin biri. Hayat kadınlarıyla düşer kalkar, onların parasını yer. Ahlaksız yani." Söyledikleri Serhat hakkında hiçbir suçlama içermiyordu. Zeynep işi kolaylaştırmak için sorusunu basitleştirdi. Serhat ne zamandır İkonyon Turizm'de çalışıyor? 5 yıldır. Tiksinti verici birinden söz ediyormuş gibi yüzünü buruşturdu. Zaten Konyalı değil bu. Memleketi bile belli değil şerefsizin. Antakyalıyım filan diyor ama o da yalan. Ziya Bey nereden bulduysa başımıza bela etti işte. Menan duygularını işe karıştırmıştı yine. Tabii Zeynep bunu atlamadı. Size de mi zarar dokundu? Bereket yanıt vermeden önce bana bakmayı akıl edebildi Menan. Yüzümdeki kızgın ifadeyi görür görmez de kızından bahsetmemesi gerektiğini anladı. Sözün gelişi öyle diyorum diye bağladı. Bana ne zarar verecek o herif? Siz ne zamandır tanıyorsunuz Serhat'ı? Ben mi? 2 yıldır. İkonyon Turizm bizim müşterimiz olduğundan beri. Oraya gittiğimde görmüştüm. İş dışında da bir hukukum yoktur zaten. Peki bildiğiniz duyduğunuz yasa dışı bir eylemi oldu mu? Silahlı çatışma, gasp, soygun diyorum. Alnı kırıştı Menan'ın. Yok dedi duraksayarak. Yukarıda Allah var, öyle bir şey duymadım. Menan'ın anlattıklarından umduğunu bulamayan Zeynep'in canı sıkılmaya başlamıştı. Bir de arkadaşı var Serhat'ın diyerek onu canlandırmak istedim. Cavit, soy ismini bilmiyorum. Tuhaf bir adam, aşırı titiz. Temizlik manyağı bir şey. Görseniz siz de kuşkulanırdınız. Serhat da Cavit de tipik suçlu profiline uyuyor. Yarı alaycı bir tavırla sordu. Nasıl oluyormuş o tipik suçlu profili? Bilirsiniz işte. Sosyopat davranışlar, tehditvari abartılı hareketler, caka satarak yürümeler, külhan beyi bir ağız. Ah Miss Karen dedi gülümsemesini sürdürerek. Sizde nasıldır bilmiyorum ama Türkiye'de bu tür erkekleri içeri atacak olsaydık ülkenin yarısı hapiste olurdu. Erkekler dünyanın her yerinde aynıdır dedim konuyu dağıtmamak için. Ama Cavit ve Serhat gerçekten de kuşku uyandıran tipler. Üstelik Ziya Bey'le de çok yakınlar. Normal değil mi? Birlikte çalışıyorlar. İnce eleyip sık dokumaya mı çalışıyordu yoksa bizim görüşlerimizi umursamıyor muydu? Davranışları moralimi bozmaya başlamıştı. İnatla başımı salladım. Hayır, öyle değil. Sanki gizli bir iş çeviriyorlar. Yorgun bakışları canlanır gibi oldu. Ne gibi? Kanımca Ziya Bey pis işlerini onlara gördürüyor. 2 saat önce yanlarındaydık. Konuşurken onları izledim. Ziya, patrondan çok bir mafya şefi gibi davranıyordu onlara. Evet, evet diye destekledi beni Menan. Aynı mafya şefi gibi. Çok emin görünüyorsunuz. Dedi inanmayan bir sesle. Bildiğiniz bir şey mi var? Şüphe dedim ellerimi yana açarak. Sadece şüphe. Ama sizin de bildiğiniz gibi bir soruşturmaya başlamak için şüphe etmek yeterlidir. Eğer işin peşini bırakmazsak kanıtlar da deliller de olacak. Bırakmazsak yani biz mi? Neden olmasın dedim doğal bir tavırla. İç içe geçmiş suçlar söz konusu. Tuhaf bir cinayetle karşı karşıyayız. Ve tabii Yakut Otel yangınıyla. Yakut Otel'in yakılması ya da Solak Kamil'in öldürülmesi ikisi de suç değil mi? Diye açıklamaya çalıştım. Birinde 2 işçi yaşamını yitiriyor, ötekinde bir hırsız. 3 ölü var. Ölüler değil Miss Karen. Önemli bir kuraldan bahseder gibi son derece ciddi bir tavırla konuşuyordu. Cinayet masasının ilgilendiği konu öldürülmüş insanlardır. Tabancayla vurularak, bıçaklanarak, zehirlenerek, dövülerek, boğularak, bir yerden atılarak ve aklınıza gelmeyecek daha çeşitli yöntemlerle öldürülmüş insanlar. Hayal kırıklığı içinde dinliyordum. Hayır, Zeynep benimle işbirliği yapmayacaktı. Onun hakkında yanılmış mıydım? Yoksa hırs küppü, züppe bir polisten başka bir şey değil miydi bu genç kadın? Solak Kamil'in öldürülmesi bir cinayet diye sürdürdü vaazını. Ama Yakut Otel yangınını bilmiyoruz. İtfaiye olayı kaza diye rapor etmiş. Savcılık yetkisizlik kararı vermiş. Bunlara rağmen yangın bir kundaklama olabilir mi? Evet, itfaiyede, poliste, savcılıkta önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırmış olabilir. Evet, her soruşturma sezgiyle başlar. Evet, siz de haklı olabilirsiniz. Belki de yangını Serhat çıkarmıştır. Ama bu varsayımların hiçbirinin karşılığı yok. Sabah da söylediğim gibi kanıt ya da tanık olmadan elimizden bir şey gelmez. Ama bir tanık var diyerek araya girdi iş arkadaşım. Evet, bir tanık var. Bizim Kadir. İnanmayan gözlerle baktı Zeynep. Kimmiş bu sizin Kadir? Otelde temizlik yapan dört işçinin ekip şefi. Yangın çıktığında oradaymış. Aslında çalışmaya pazartesi günü gideceklermiş ama oğlunun nişanını pazartesi yapmaya karar verince salı günü gitmişler. Anlıyor musunuz Zeynep komiserim? Yani yangının çıktığı gün çalışmışlar.